Ayrım 2. Sayfa 19. Ölüler gününde öğle ayininden sonra Platinum'un üzerindeki büyük kule salonunda bir toplantı gerçekleştirildi. Bu mekana çok az yetkili kişi ayak basabiliyordu. Tarikatın en kutsal yeri olarak nasıl koronun altındaki yer altı mezarları kabul ediliyorsa, Platinum da örgütlenmenin beyniydi. Burada kulaçlarca kalınlıktaki duvarların ardında tapınakçıların merkezi arşivi bulunmaktaydı. Kestane ağacından pırıl pırıl cilalanmış bir masanın etrafına 12 adam oturmuştu. Kulenin dışarı doğru daralan pencerelerinden içeri pek az ışık sızıyordu. Kayıklarını Ölüler Günü töreni için hazırlayan şen balıkçıları uzaklardan gelen bir mırıltı gibiydi. Gün henüz yoğun Kasım sisinin altındaydı. Gemini vakasını yeterince tartıştık dedi Büyük Üstad. Sizi Bavyera'dan istediğimiz metinler hakkında bilgilendirmek için iç meclisi topladım. Ancak her şeyden önce bu ihaneti çözmek için tarikatın ne yapmayı düşündüğünü anlatacağım. Olayı, kurbanı ve katili biliyoruz. Bilinmeyen ise sebep. Bu cinayetin arkasında ne yatıyor? Önünüzde Dük Ludwig'in güvenini kazanmış ve politik ilişkilere çok iyi hakim olan birkaç Bavyera Manastırı'nın yıllıkları bulunuyor. Wartenburg Manastırı'nın yıllığında Lamberti'den 2 gün önce, Anno Domini 31 tarihinde, 15 Eylül 1231, tutulan kayıtta o korkunç gün şöyle anlatılıyor. Dük Bavarye, Bavyera Dükü, imparatorun emrinde bir suikastçı tarafından katledildi. Kaçmaya çalışırken öldürüldü. Günahını çıkardığı için Dük'ün tam itimadına sahip olan başrahip Hermann von Alteich konuyu daha açık bir şekilde dile getiriyor. Bavyera Dükü Herzog ailesinin yanında kimliği bilinmeyen biri tarafından hançerlenmek suretiyle öldürüldü. Bu cinayet Kelheim'da İmparator Frederick'in emriyle gerçekleştirildi. Yıllıklardaki diğer notları kendiniz okuyabilirsiniz. Özellikle Augustin rahiplerinin yorumlarını oldukça ilgi çekici buluyorum. Dük, ailesinin tam ortasında, dağın yaşlısı tarafından gönderilen bir Müslüman tarafından öldürüldü. Bu cinayetin imparatorun bilgisi dahilinde işlendiği sanılıyor. Çünkü bir süre önce Dük'le arasında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştı. Bu suikastin arkasında imparatorun bulunduğu konusunda tüm Bavyera yazıcıları hemfikir. Bu arada sadece rahipler dağın yaşlısından ve adamlarından söz ediyor. Augustin tarikatının Sicilya Sarayı ile çok iyi ilişkileri var. Şahin avcılığı üzerine birkaç ciltten oluşan eserini yazması esnasında başrahipleri İmparator Frederick'e yardım etmişti. Bu cinayetin Araplarla ne ilgisi var? Sizin de bildiğiniz gibi imparatorun özel muhafız birliği efendilerine bir köpek kadar sadık olan Araplardan oluşuyor. Papalığın aforoz tehdidi umurlarında bile değil. Bir muhafız kıtası ile bir cinayet farklı şeylerdir dedi. Uzun yıllar boyunca Kıbrıs'taki tapınakçılar donanmasına komuta ettiği için amiral olarak anılan yaşlı Şirak. İmparatorun bir Hristiyan soylusunu öldürmek için imansız bir çılgını görevlendirebileceğini düşünmek ne kadar doğru olur? Buna gerçekten inanıyor musunuz? Amiral masanın etrafında oturan adamların yüzlerine baktı ve tarikat biraderlerinin yüzlerinde en küçük bir şüphe izi bile göremeyince başını salladı. Tanrım, demek sonunda bu hale geldik. Kanımızı dökerek kutsal toprakları inançsızların elinden kurtardık. Şimdi de imparatorumuz gücünü artırmak için Hristiyan soylularını Müslüman katillerle öldürüyor. İmparator Frederick'i yargılamak bizim işimiz değil dedi Büyük Üstad Montague. Asıl yapmamız gereken bu cinayeti işleyenin neden bizden biri olduğunu ortaya çıkarmak. Adrian imparator için mi yoksa dağın yaşlısı için mi çalışıyordu? Bunu kendi isteğiyle mi yaptı, yoksa iradesiz bir kuklaya mı dönüştürülmüştü? Bana kalırsa yabancı bir gücün etkisi altında bulunuyordu. Ama hangi şeytani güç onu tarikatına, yeminine ve görevine ihanet etmeye zorlayabilir? O bizim en iyi adamlarımızdan biriydi. Neden yabancı bir güç için hayatını feda etti, canını kurtarmak için en küçük bir şansı bile yoktu? Hangi büyülü güç onun gözlerini kör etti? Bunu ortaya çıkarmalıyız ve bunu yapacağız. ''Ne yapmak niyetindesiniz?'' diye sordu Şirak. Bir Yunan atasözü şöyle der, ''Kimse aynı ırmakta iki kere yıkanamaz. Ama biz bunu yapacağız. Aynı adam aynı yerde bir kez daha zaman nehrine girecek ve son 2 yıl sanki hiç yaşanmamış olacak. Gemini'yi bir kez daha asasinlere göndereceğiz. Birkaç biraderden başka onun ikiz olduğunu bilen yok. neler olup bittiğini ortaya çıkarmak için aynı yolu bir kez daha alacak. Ancak ilkinden daha donanımlı ve tedbirli olmak zorunda. Onu bu göreve en iyi şekilde hazırlamalıyız. Zaten bunu yapmak zorundayız diye bağırdı toplantıya katılanlardan biri. Orlando ikiz kardeşi gibi bir frater milites değil, bir serviens. Doğru mu duydum diye sordu amiral. Onun bir mavi cübbeli mi olduğunu söylemek istiyorsunuz. Bir görev biraderi dedi büyük üstad. Yani bir demirci veya her neyse diye söylendi amiral öfkeyle. Gerçekten de assassinlerin yanına bir demirci mi göndereceksiniz? Bir nalbant. Abartmayalım. Tarikatın bütün biraderlerinin silah eğitimi aldığını biliyorsunuz. Amatörler, acemiler diye burnundan soludu amiral. Bu adamı Araplara bir kurban hayvanı olarak göndereceğiz. Şerefim üzerine... Başka seçeneğimiz yok diye araya girdi büyük üstad. Elimizde başka bir ikiz yok. Sadece Orlando aynı yolu bir kez daha alabilir. Yolun büyük kısmı için yanına bir koruma vereceğim. Bu işle kimi görevlendirmek istiyorsunuz? Zacharias von Ratzenhofen ona eşlik edecek. Hiç duymadım. Kim bu? Mükemmel bir savaşçı. Tarikata kabul töreni ne zaman ve nerede yapıldı? Henüz yapılmadı ama yapılacak. Bir çırak diye inledi amiral. Bir çırak ve bir nalbant. O tempora, o mores. Zacharias 18 yaşında dedi büyük üstad. Davud'un Calut'u mağlup ettiği ve Büyük İskender'in dünyayı fethetmek için yola koyulduğu yaş. Büyük üstad toplantının sona erdiğini belirtmek için ayağa kalktı. Son olarak bu cinayetin ardında İmparator Frederick'in bulunup bulunmadığını ortaya çıkarması için Benedikt biraderi görevlendirdim. Hangi Benedikt birader? Mus Mikrotus, fındık faresi. Peki bu işi nasıl yapacak diye sordu yaşlı şırak. Pisunia amicos invenit. Parası olanın her yerde dostları vardır. Büyük üstad aynı gün odasında Orlando ile konuşurken yanında sadece Fries adası Yüsten gelme zayıf bir dev olan sekreteri Gal vardı. Sen ve refakatçin önce Narbon'a gideceksiniz, dedi büyük üstad. Oradan bir gemi sizi İskenderiye'ye götürecek. Orada da sizi doğuya götürecek olan bir kervana katılacaksınız. Ama Fırat'ın karşı yakasından itibaren başınızın çaresine bakmak zorundasınız. Dünyanın bu kısmı hakkında pek az bilgiye sahibiz. Hedefiniz Hazar adı verilen denizin güneyinde bulunan Deylem Yaylası. Bu vahşi bölgenin efendisi, dağın yaşlısı adı verilen Hasan Sabbah adında biri. Bizimkiyle şaşılacak benzerlikler gösteren bir İslam tarikatının Kuayim adı verilen büyük üstadı, ölümden zerre kadar korkmamalarına dair anlatılan hikayeler akıllara durgunluk verecek türden. Sur başpiskoposu Wilhelm raporlarından birinde şöyle yazıyor. Kendilerine assassin adını veriyorlar. Bu kelimenin kökeni bilinmiyor. Dağlarda yaşıyorlar ve mağlup edilmeleri neredeyse imkansız. Çünkü tehlike anında zapt edilemez kalelerine çekiliyorlar. Yaşadıkları topraklar verimli değil. Bu nedenle hayvan yetiştiriciliği yapıyorlar. Dağın yaşlısı olarak adlandırdıkları önderlerinin ismi yakındaki ve uzaktaki tüm hükümdarlara dehşet veriyor. Çünkü adamlarının ona olan bağlılıkları gözlerini bile kırpmadan ölüme atılabilecek kadar derin. Birisi kendisine karşı çıkmaya cüret ettiği takdirde dağın yaşlısı adamlarından birini çağırarak ona hançeri uzatıyor. Emir alan kişi ise ne yapacağı işin sonuçlarını ne de kaçıp kurtulma olanaklarını aklına getiriyor. Ne pahasına olursa olsun emri yerine getiriyor. Büyük üstad bu satırları okuduğu kitabı kapattı. Biz tapınakçılar şövalye tarikatlarının arasında en seçkin olanıyız. Başka hiçbir Hristiyan savaşçısı bizim kadar cesur savaşamaz. Tutsak bir tapınak şövalyesi için bugüne dek asla fidye ödenmemiştir. Düşman da bunu bildiği için canlı yakalamayı başardıkları biraderleri genel kural olarak öldürürler. Tüm bunlara rağmen assassin adı verilen o ölüm meleklerinin yanında sadece bir hiçiz. Büyük üstad ellerini Orlando'nun omuzlarına koydu ve gözlerinin ta içine baktı. Dağın yaşlısı denilen bu adamın nasıl olup da taraftarlarını güle oynaya ölüme gitmeye ikna edebildiğini öğren. Hem de sadece kendisine inananları değil, bizim saflarımızdaki savaşçıları da bunu nasıl yapıyor? Üç şeytan adına. Bu inanılmaz ruhsal üstünlüğe nasıl sahip olabiliyor? Bu köpekler tüm dünyayı önlerinde tır tır titreten gizli bir silaha sahipler. Bu büyü mü? Ben büyüye inanmam. Acaba bir ilaç, kutsal bir emanet, yeni bir tür beyin kontrolü ya da hiç bilinmedik bir şey mi? Bunu öğren ama daima tetikte ol. Assassinlerin gücünü küçümseyeyim deme. kardeşinin kaderini asla aklından çıkarma. Görevin bir tilki kadar tedbirli ve bir yılan kadar kurnaz olmanı gerektiriyor. Sana ne yapman gerektiği konusunda öğüt veremem. Çünkü seni orada neyin beklediğini bilmiyorum. Senin için dua edeceğiz. Zakaryas huzursuz bir uykudaydı. Yüzüne yağmur damlaları düşüyordu. Ansızın gözlerini açtı. Hücresinin duvarlarının üzerinde meşalelerin titrek alevleri oynaşıyordu. Havada çıra ve yanaklarına sıçratılan kutsal su kokusu vardı. Zakaryas, çırakların eğitimini üstlenmiş olan yaşlı Magister Pierre Musnier'i tanıdı. Ex Orient Lux dedi adam. Bunlar tapınakçıların kutsal kabul törenine götürülürken söylenen sözlerdi. Zakaryas hızla doğruldu. Uykusu bir anda yok olup gitmişti. Hücresinin dar penceresinden içeri günün ilk ışıkları düşmeye başlamıştı. Ex Orient Lux, manastır çanı günün üçüncü saatini işaret ediyordu. Hazır mısın? Hazırım. Zakaryas taş merdivenlerin üzerine düşen, koridorun iki yanındaki nişleri aydınlatan ve hemen ardından tekrar karanlığa boğan meşale ışığının peşinden gitti. Tavandaki kalaslar alevlerin etkisiyle titriyor gibiydi. Sanki kıyamet kopmuş ve İsrafil sur borusuna üflemişti. Çapraz kemerli kubbede sallanmaya başlamıştı. Karanlıkta yarasalar uçuşuyordu. Yıpranmış taş duvarlarda şeytani yüzler, pençeler ve dişler beliriyor. Bir an sonra da bu dehşetin üzeri karanlıkla örtülüyordu. Yerin derinliklerindeki katakomplara inen yol zor ve zahmetliydi. Ölümle doğum arasında uzanan mistik bir yoldu bu. Sırası gelen aday bir ışık bedeniyle yeniden doğmak üzere kozasından çıkmaya çalışan bir kelebek tırtılıydı. Bu yolun en zorlu kısmı henüz önünde duruyordu. Sadece yeterince güçlü ve korkusuz olanlar kendilerini bekleyen dört elementin, ateşin ve suyun, toprağın ve havanın içinden geçebilirdi. Eşiğin üzerinden atlamak için gerekli bilgeliğe ulaşmış olmak lazımdı. Sadece bu bilgeliğe ulaşmış olanlar, parıltısı kendisine layık olmayanları kör eden ve öldüren aynaya bakmayı başarabilirdi. Zakaryas yıllardan beri bu an için hazırlanıyordu. Annesi onu elinden tutup, Tanrı'ya ve azizlere adamak üzere manastır kapısına getirdiği zaman henüz 5 yaşındaydı. Manastıra kabul edilen oğlan çocukları sert ve acımasız bir eğitimden geçiriliyorlardı. Sadece izin verildiği zaman konuşabiliyorlardı. Yemek yerken, dua ederken ve öğrenim görürken oturmaları yasaktı. Günde 18 saat ayakta duruyorlardı. Hoşa gitmeyen en küçük bir davranış bile dayakla ve aç bırakılmakla cezalandırılıyordu. Aç kalmaktan daha kötüsü uykusuz kalmaktı. Öyle günler geçirmişti ki Zakaryas sonsuz uykuları yüzünden ölüleri bile kıskanır olmuştu. Özellikle ağır silahları kullanma talimleri oğlanları çok yoruyordu. Kılıcı iki elle birden kullanmayı öğrenmek zorundaydılar. Ok atmak, mızrak fırlatmak, at üstünde cirit dövüşü, direklere ve iplere tırmanmak, koşmak ve atlamak, yüzmek ve dalmak, yumruk dövüşü ve güreş ara vermeden yaptıkları eğitimlerin arasındaydı. Vücudunun çürüklerle ve yaralarla dolu olmadığı bir tek gün bile yok gibiydi. Gecenin üçünde, günün ilk duasından sonra derslere başlıyorlardı. Okuma, yazma, cebir ve geometri, merkezde ise tapınakçıların gizli öğretisi vardı. En kutsal bilgiye doğru çok ağır yol alıyorlardı. Magister Musnier'in deyimiyle gevezeler, tembeller ve onursuzlar hiç acımadan kapı dışarı ediliyordu. Tarikatın sırlarına vakıf olanlar ise seçkinlerin arasına katılıyordu. Bu kişiler hiçbir dünyevi yasaya bağlı değildi. Ne bir hükümdarın ne de bir kilise büyüğünün onları yargılama hakkı vardı. Hatta imparator bile onlara dokunamazdı. Tarikat sadece papaya hesap vermekle yükümlüydü. Oysa gerçekte tapınak şövalyeleri değil İsa'nın yeryüzündeki temsilcisine, İsa'nın bizzat kendisine bile bağlı değillerdi. Bir tapınakçı için haça gerilmiş bir tanrı oğluna inanmak puta tapıcılığın ta kendisiydi. Kilisenin resmi öğretisine göre İsa'nın en sadık savaşçıları topyekün kafirdi. Tarikatın sırrı da burada gizliydi. Haçlı Hristiyan şövalyelerinin en seçkin grubu haça gerilmiş İsa'yı reddediyordu. Gizli şehadet cümleleri şu sözlerle başlıyordu. Per difficilis qua estio de natura dei. Tanrı'nın doğası sorusu olağanüstü zordur. Tanrı'nın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Sadece onun nasıl olmadığını biliyoruz. Onun bir bedeni yoktur. Hatta ruhsal bedeni dahi yoktur. O kavranılamaz ve açıklanamazdır. Çünkü tüm tasavvurlarımız ve kelimelerimiz bu dünyanın birer yansımasıdır. Bizim değerlerimiz dışında bulunan bir şeyi kendi kelimelerimize büründürmeyi kabul edemeyiz. Yine de bunu yapmayı deneyecek olursak, Betlehem'deki eşek ahırı veya Golgota'daki işkence direği gibi gülünç batıl inançlara saplanıp kalırız. Zakarias'ın aklına Lükrez'in bir sözü gelmişti. Tantum religio potuit suadere malorum. Din bizi ne büyük mutsuzluklara sevk etti. Seçilmişlerin bu acınası koltuk değneğine ihtiyacı yoktu. Zakarias hazırdı. Birbiri ardına kapılar açıldı. Görünmez eller onu engellerin üzerinden aşırdı. Zakarias sendeledi. Düşerken yakalandı. Havada bir yaprak gibi salındı ve suda yüzdü. Bir ölünün, hayır, henüz doğmamış bir çocuğun ruhu gibi bedensiz bir hafiflikte zamanın kudretli akıntısıyla beraber sürüklenmeye başladı. Dünyevi her şey çoktan geride kalmış, yok olmuştu. Sonunda sessizliğin eşiğine, dönüşü olmayan dünyanın kapısına ulaştı. Yeraltı dünyasının yedi yargıcı gözlerini onun üzerine dikti. Ölümün gözleriydi bunlar. Uyuyan devlerin, ejderhaların ve ayıların üzerinden geçti. Yılanlarla doluydu her yan. Kaygan yılan balıklarıyla, ıslak sıçanlarla. Sonunda dik bir merdivenin başında beliren cılız bir ışığa doğru tırmanmaya başladı. Her şeyi doğuranın bağrında olmak onu korkutmuyordu. Ana rahminin ve mezarın, yavrularını yiyen hayvanın içindeydi. Sonra mağara benzeri bir salonun içine girdi. Tavandan aşağı buzdan yapılma kılıçlara benzer sarkıtlar sarkıyordu. Az sayıda mumun solgun ışığında büyük üstadı, arkasında yaşlı Şirak'ı, Pierre Musnier'i, Gemini Orlando'yu ve diğerlerini tanıdı. Hepsi de beyaz tören elbiselerine bürünmüşlerdi. Zakarias bakışlarını taştan yontulmuşa benzeyen çehrelerin üzerinde gezdirdi. Ex Oriente Lux dedi tanımadığı bir ses. Elbiseleri üzerinden çıkartıldı. Üzerine dikilen bakışların altında bir bebek gibi çıplak ve korunmaya muhtaçtı. Derisi mum gibi mat parıltılar saçıyordu. Üşümeye başlamıştı. Diz çökmesini söylediler. Alnına ve şakaklarına ban otu, şeytan otu, baldıran ve güzel avrat otu karışımı bir yağ sürdüler. Sonra avuç içlerini ve koltuk altlarını da aynı yağla meshettiler. Tenine sürülen karışım derisini alev alev yakıyordu ama güzel bir duyguydu bu. Kendisine uzatılan avuçtaki tuzu iştahla yalayan bir keçinin dilinin dokunuşu kadar heyecanlandırıcıydı. Verilen emir üzerine doğruldu. Yağın sırtından aşağı aktığını, kıçını ıslattığını hissetti. Sonra da dehşetle erkeklik organının kabardığını ve sertleştiğini fark etti. Utanıyor ama üzerine dikilen bakışların etkisiyle kımıldayamıyordu. Kurbanlık bir hayvan gibi adamlara teslim olmuştu. Gece karanlığının bitkilerinden elde edilen iksir aklını karıştırmıştı. Yer sallanıyor, tavan aşağı eğiliyor, ayaklarının altında derinliklerinde tuhaf ışıkların parladığı dipsiz uçurumlar açılıyordu. Kurt ulumaları bir baykuşun ötüşüne karışıyordu. Sonra sesler giderek karmaşık renklere, daha önce asla görünmedik uyumda renklere dönüştü. Sonra kollarını açarak yere uzandığını ve karnıyla toprağın soluk alışını hissettiğini fark etti. Kor kömürler üzerinde yürüdü, buz gibi sulara daldı, rüzgarla sürüklendi ve nemli toprak tarafından bir ağacın kökleri gibi sarmalandı. Kendisine uzatılan haçın üzerine tükürdü, İsa'ya lanetler yağdırdı ve tüm şeylerin gerçek yaratıcısına ebedi sadakat yeminleri etti. Tapınakçıların şehadet kelimesini getirdi ve dönüşümün ulvi kelimelerini işitti. Diz çöktüğü zaman ensesinin üst kısmındaki saçlarının kesildiğini hissetti. Bu yer bir Malta parasından daha büyük değildi. Dişlerini sıkarak acıyı karşılamaya hazırlandı. Kızgın demirle ensesine Bafomet işaretini bastıkları zaman kendine hakim olmayı başararak dudaklarının arasından tek bir ses bile çıkarmadı. Ferte fortiter. Hoc est quo deum antecadatis. Ille extra patientiam malorum est fos supra patientiam. Acıya güçle tahammül edin. Böylece Tanrınızdan üstün olursunuz. O kötü olana dayanmanın dışında durur. Siz ise üzerinde durursunuz. Büyük üstadın Davudi sesi salonda yankılanıyordu. Ansızın sayısız mumun alevi Zakarias'ın gözlerini kamaştırdı. Sonra onu giydirdiler. Sırtına tapınakçıların beyaz pelerinini koydular. Birlikte şarkı söylemeye başlamışlardı. Quare splendidum tessituam non habes aliena claritudo non efficit. Kendine ait bir ışıltın yoksa bir başkasınınki seni aydınlatamaz. Artık onlardan biriydi. Zakarias o sabah tekrar hücresine girdiğinde güneş henüz tam olarak doğmamıştı. nasıl olur diye sordu kendine. Törenin sadece birkaç dakika sürmüş olması mümkün mü? Sonradan tören sabahının üzerinden tam 3 gün geçmiş olduğunu öğrendi. Ölümün eşiğinde zaman ne demektir ki? Zakarya saç çıkardı ve yaşlı magister Müsniyer'in söylediklerini hatırladı. Parsite natales timidi numera deorum. Bana Tanrı'nın yaşını günlere göre korkuyla saymayın.